Selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. İsterseniz tarih kitaplarında yüzlerce cilt okumak suretiyle milletlerin çöküşünün ve yükselişinin kanunlarını tespit edin. İsterseniz sadece bir cilt olan Kur'an'da araştırın ve Rabbinizin size bununla ilgili öğrettiklerini keşfedin, tespit edin. Hangisini isterseniz, yüzlerce cilt kitabı inceleseniz de ulaştığınız bazı sonuçlar doğru olmayabilir. Milletlerin tecrübeleri sizi yanlış istikametlere de sevk edebilir. Geçmiş milletlerin tecrübelerinden istifade ederken acaba doğru bir sonuca ulaştım mı yoksa ulaşamadım mı gibi bir şüphe içerisinde kalabilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bilgilerde hata olmayacağı için hem en kestirme yoldan hem de en doğru bilgilere ulaşmanız mümkün olur. İster İbn Haldun gibi tarihçi olun, geçmiş asırları inceleyin, onun kadar büyük bir zekaya sahip olun, onun gibi tarihin filozofu olacak seviyeye gelin, isterseniz kitabınızı inceleyin, Allah Azze ve Celle'den istifade edin. Milletler nasıl çöküyor, nasıl yükseliyor, bizzat kendi kitabınızdan inceleyin. Kitaba bakarken bir kısım insanlar kitabı namaz, oruç gibi ibadet yahut ahlak kitabı olarak gördüler. Böyle görürseniz elbette ki kitaptan istifade edemezsiniz. Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderirken hangi gaye ile gönderdi? Bazı milletleri helak ederken hangi maksatla helak etti? Bunu kitabıyla bize öğretmemiş olması mümkün değil. Peygamberler gönderilirken insanlara çöküşün kanunlarını öğretmek, milletler ne zaman çöker, ne zaman yükselir bunu da öğretmek üzere gönderildiler. Allah Azze ve Celle dininin tafsilatını peygamberine bırakmış, namazı, orucu, zekatı, haccı, bunların tafsilatını, nikahı, boşanmayı, faizi, kumarı, bir takım haramları veya müstehapları Allah Resulüne bırakmış, ondan öğrenin demiş. Fakat insanların en temel ihtiyacı olan milletler nasıl yükselir ve nasıl çöker, Allah Azze ve Celle hangi milletleri azap eder, hangi milletleri yükseltir, bunun kanunları nedir, bunu bizatihi kendisi kitabında anlatmıştır. Peygamber kıssaları bize bunu öğretmek içindir. Neden Kur'an-ı Kerim'in ekseriyeti peygamber kıssalarıdır? Allah Azze ve Celle neden 25 kadar peygamberi bize anlatır? Neden hangi peygamberin kavminin hangi günahtan dolayı helak edildiğini anlatır. Allah'ın kitabı sadece tarih bilgisi vermek için gelmedi. Kitap bize yasaları öğretmek için gönderildi. Hangi kanunlara göre Allah muamele ediyor? Hangi kanunlar, hangi şartlar gerçekleştiği zaman Allah müdahale ediyor? Tarihçilerin bir kısmının da ifade ettiği gibi tarihi hadiseler, aşamalar kaydeden determinizme bağlıdır. Yani aynı sebepler, aynı şartlar altında aynı sonuçları doğurur. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle geçmiş milletleri bize anlatır. Aynı sebepler, aynı şartlar altında olacak olursanız aynı sonuca uğrayacaksınız demek ister. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, peygamberlerin kıssalarını okurken sadece tarih kitabı okur gibi değil, Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesini okurken bir tarihi olayı okur gibi değil, ondan bir sonuç çıkarmak maksadıyla okumak, o gözle okumak lazım. O gözle okumayanlara o kitap kendini açmayacak, o kitaptan çıkarması mümkün olan sonuçları çıkartamayacaktır. Allah Azze ve Celle kıssaları anlatırken bize aslında o münferit hadiselerden genel için, bütün toplumlar için bir takım kanunlar çıkarmamızı sağlamaya çalışır. Nasıl ki küçük bir olaydan büyük kaideler elde edilir. Hani mesela bir seferinde bir adam mescide gelmiş, mescitte Allah Resulü'nün mescidinde af buyurun bevletmiş, küçük abdestini bozmuştu. Onu görenler adamı dövmek istediler. Ne kadar terbiyesiz adam dediler. Gelmiş mescitte başka bir yer bulamamış gibi, gelmiş mescitte işini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiseye müdahale etti. Bırakın adamı dedi. Bırakın adam işini görsün buyurdu. Efendimiz ne söylemek istiyordu? Bir münferit hadise bu. Bir adam çok sıkışmış ve mescitte bevletmek zorunda kalmış. Münferit bir olay gibi görünüyor. Fakat peygamberimizin ortaya koymuş olduğu tavır büyük bir kaideyi o münferit hadiseden çıkarmamızı sağlıyor. Allah Resulü bırakın adam işini görsün deyince alimlerimiz bu hadisten bir hüküm çıkardılar. Demek ki eddarar yüzel dediler. Demek ki zarar kaldırılır. Demek ki insan zarar görecekse, o adam o ihtiyacını görmeyecek olsa belki çok zarar görecek. Ama mescidi temizlemek mümkün. O adamı o zarardan başka türlü kurtarmak mümkün olmayabilir. Fakat mescidi temizlemek mümkündür. Dolayısıyla Allah Resulü demek istiyordu ki dediler. Demek ki zarar İslam'da kaldırılır. Demek ki bu gibi durumlarda böyle davranmak icap eder. Bir insan zarar görecekse öncelikle o zararı kaldırmak esastır. Çünkü mescidi temizlemek mümkündür nasılsa. İşte münferit bir olay, küçük bir olay ve bu küçük olaydan çıkarılan büyük bir kaide. Ve fıkıhta kavaidul fıkhiye denilen bir bab var. Fıkıh kaideleri yani. Fıkıh kaideleri buna benzer küçük hadiselerden büyük kaideler elde etmektir. İşte aynen bunun gibi Allah Azze ve Celle bize bir olay anlatır. Belki o olay bir kavmin başına gelmiş bir olay olabilir. Fakat biz ondan büyük bir kaide elde edebiliriz. Milletler ne zaman çöküyor, ne zaman yükseliyor, Allah Azze ve Celle neyi ne zaman yapıyor, bu olayı o küçük, bununla ilgili kaideleri o küçük olaydan çıkartmamız mümkün olabilir. Ama kitabı okurken o gözle okumak şartıyla, kitaba bu gözle bakmak şartıyla,
ayetleri okurken kaideler elde etmek maksadıyla okumak şartıyla, Peygamberimizin hadislerini okurken bir kaide elde etmek şartıyla, çünkü kitap bize bütün olaylara uygun olacak ana kaideler içeriyor. Ana kaideleri o kitaptan çıkaralım diye kitap o ifadelerle geliyor. Ama o şekilde bakmayanlar elbette ki sadece o münferit olayı anlayacak, o olaydan bir kaide elde edemeyecektir. Allah Resulü'nü takip ettiğimiz zaman, peygamberlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin toplumlara koymuş olduğu kanunları anlamak mümkün. Çünkü peygamberleri Allah yönetir, Allah yönlendirir. Dolayısıyla Allah'ın yönlendirdiği insana baktığınız zaman Allah'ın nasıl bir kanun koyduğunu, toplumlara nasıl bir kanun koyduğunu anlamanız mümkün olur. O yüzden peygambere de dikkatle bakmak, peygamberin Allah tarafından yönlendirildiğini unutmamak, her ne yapıyorsa peygamber mutlaka o kanunlara göre yapıyor. Allah Azze ve Celle toplumu ne zaman helak eder, toplumu ne zaman yükseltir, peygamber ona göre davranıyor. Dolayısıyla peygamberin hayatını da dikkatle inceleyenler Allah'ın toplumlara koymuş olduğu kanunları keşfedebilirler. Demek ki Kur'an'a dikkatle bakmak, peygamberin hayatına dikkatle bakmak, Allah'ın kanunlarını, toplumlara koymuş olduğu kanunları keşfetmek için şarttır. O kanunları keşfetmeden yükselmek mümkün değil. O kanunları anlamadan atılacak adımlar sonuçsuz olacaktır. Allah'ın toplumlara yerleştirdiği kanunları anlamadan atacağınız adımlarla bir yere varmanız mümkün olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, ya sosyoloji ilmiyle, psikoloji ilmiyle, tarih ilmiyle bunları keşfetmeye çalışacaksınız, yahut da kitabınızdan bunları anlayacaksınız. Sosyolojiyi de bilecek, psikolojiyi de bilecek, siyaseti de bilecek, tarihi de bileceksiniz. İşte o zaman ancak kitabınızı hakkıyla anlayabileceksiniz. Sosyolojiyi bilmeden Allah Azze ve Celle'nin toplumlara koyduğu kanunları keşfetmek mümkün olmaz. Psikolojiyi bilmeden bu kanunları anlamak mümkün olmaz. Tarihi bilmeden bunları anlamak mümkün olmaz. Tarihi bilmeden bunları anlamak mümkün olmadığı gibi Kur'an'ı bilmeden sosyolojiyi hakkıyla anlamak da mümkün olmaz. Psikolojiyi, siyaseti ve tarihi hakkıyla anlamak da mümkün olmaz. Kur'an bize toplumlara nasıl bakmamız gerektiğini öğretir. Tarihe nasıl bakmamız gerektiğini öğretir. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde ilimlerin önünü açacak bilgiler verir. Ve Allah'ın toplumlara koymuş olduğu kanunlar tıpkı tabiata koyduğu kanunlar gibi, insanın vücuduna koyduğu kanunlar gibi, herkesin dalağı, böbreği, ciğeri, gözü, kulağı aynı kanunlara göre çalışıyor. Eğer herkesin gözü, kulağı başka olsaydı, başka başka kanunlara göre olsaydı, o zaman hiçbir ilim gelişmeyecekti. Tıp ilmi diye bir ilimin gelişmesi mümkün olmayacaktı. Çünkü herkesin gözü, kulağı birbirinden farklı olursa o zaman tıp ilminin gelişmesi mümkün mü? Herkese uygun kurallar elde etmek mümkün mü? Ama Allah Azze ve Celle herkese aynı kanunları koydu. Bütün insanların gözü aynı, kulağı aynı, böbreği aynı, ciğeri aynı. Dolayısıyla doktorlar bunlar üzerinde çalışabiliyor. Bunlardan bazı kanunları keşfedebiliyor. Bu şekilde ilimler gelişiyor. Fizik de bu şekilde gelişiyor. Matematik de böyle gelişiyor. Tıp da böyle, astronomi de böyle gelişiyor. Eğer her birisi ayrı ayrı kanunlara tabi olsaydı, o zaman hiçbir bilimin gelişmesi mümkün olmayacaktı. İşte onun için Allah Azze ve Celle toplumlara da böyle, bütün toplumlarda geçerli olacak olan kanunlar koydu. Müslüman toplumlarda da aynı kanunlar geçerli. Kafir toplumlarda da aynı kanunlar geçerli olacak. Bundan emin olmalıyız. Allah'ın toplumlar için koyduğu kanunları, çöküş ve yükseliş kanunları, Müslüman toplumlara başka, kafir toplumlara başka değil. Hepsine aynı kanunlar geçerli. Bundan emin olalım. Bunu bilmek yetmez. Bundan emin olmak lazım. Buna iman etmek lazım. Aksi halde hala başka arayışlar içerisinde oluruz. Allah Azze ve Celle bir toplumu ne zaman helak ediyor, ne zaman yükseltiyor? Bütün toplumlar aynı kanunlara bağlı. Bir Müslüman da bir maddeyi bıraksa yere düşer, bir kafir de bir maddeyi yere bıraksa o da yere düşer. Çünkü yer çekimi kanunu herkes için söz konusudur. Bunun dinle imanla bir alakası yok. Dolayısıyla Allah nasıl ki bütün dünyaya Müslüman kafir ayırt etmeksizin her tarafa yer çekimi kanununu koyduysa, nasıl ki bazı maddeleri iletken bazılarını yalıtkan olarak yarattıysa, bazıları elektriği iletiyor, bazıları elektriği kesiyorsa, nasıl ki bunun Müslümanı, Müslüman olmayanı yoksa, aynı şekilde toplumların yükseliş kanunları, çöküş kanunlarının da bir farkı yok. İşte o yüzden İbni Haldun, tarihin filozofu, bu meseleleri tarih ilmi açısından incelerken 14. asırda yaşamıştı. 1334 yılında doğmuş, 1406'da 72 yaşında vefat etmişti. Arkasında çok önemli bir eser bıraktı. Milletlerin nasıl yükseldiğini, nasıl alçaldığını anlatan mukaddimesini bıraktı ve batılı bilim adamlarından bazıları İbni Haldun hakkında şunu söylediler: onun yazmış olduğu eser gibi bir eseri başka bir insanın yazması mümkün değil dediler. Bu adamın yazdığı eserin gibisini, onun mislini bir başka beşerin yazması mümkün değildir dediler. Onlara bunu söyletti. İşte o eserinde, o ölümsüzleşmiş, batıda İbni Haldun kürsüleri kurulmuş, mukaddime üzerinde araştırmalar yapılmış, o kıymetli eserinde İbni Haldun milletlerin ne zaman çökeceği, ne zaman yükseleceği üzerinde durur ve milletlerin şeref ve asaletin dört babada sona ereceğine işaret eder. Dört baba, onun oğlu, en büyük baba, onun oğlu ve onun oğlu ve onun oğlu. Dördüncü babada şeref ve asaletin kalmayacağını, çökeceğini ifade eder. Ve Peygamberimizin hadisini de buna delil olarak gösterir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yusuf hakkında, Hazreti Yusuf hakkında buyurdu ki, Yusuf, Kerim'in oğlu Kerim, Kerim'in oğlu Kerim, Kerim'in oğlu Kerim, şereflinin oğlu şerefli, şereflinin oğlu şerefli, şereflinin oğlu şerefli Yusuf, İbni Yakup, İbni İshak ve İbni İbrahim, yani İbrahim'in oğlu İshak, şereflinin oğlu şerefli, İshak'ın oğlu Yakup, şereflinin oğlu şerefli ve Yakup'un oğlu Yusuf, şereflinin oğlu şerefli. Bu şekilde Peygamberimiz dört nesli ifade etmişti. Ve dördüncü nesilden sonra yavaş yavaş o aileden o şerefin yavaş yavaş kaybolacağını işaret ediyordu. Daha sonra tekrar evet onların neslinden peygamberler gelecek. Fakat arda arda dört nesil. İbni Haldun bu meseleyi anlatırken devletlerin üç batında yok olacağını, ihtiyarlayacağını söyler. 120 sene kadar yaşayacaklarını söyler. 40, 40 ve 40, 120 sene. Birinci nesil, kurucuların nesli. Kurucular devleti kurdukları için kıymetini bilirler. Fakat ondan sonra gelenler, onlar kadar kıymetini bilmezlerse de, yine de onlar da biraz kıymetini bilir ve devleti ayakta tutmak gerektiğini anlarlar. Daha sonra üçüncü nesil gelir. Onlar daha da kıymet bilmezler. İşte o zaman devlet ihtiyarlamaya başlar ve çökmeye başlar. Devletin ihtiyarlamasının bu şekilde üç aşamada olacağını söyler. Kurucular ve onları takip edenler ve onları takip edenler. Bir başka yerde dört neslin bu şekilde devleti ihtiyarlatacağını söyler. Çöküşün kanununu açıklar bize. Kurucular nesli, devleti kuranların nesli, sonra onları taklit edenlerin, devleti kuranların neslinden sonra o kuranlar devletin kıymetini bilir. O yüzden sarılırlar. Onlar devleti kurana kadar çok zahmetler çekerler. Çok zahmetler çektikleri için kıymetini bilirler. Onlar bahadırdırlar. Onlar atılgandırlar. Onlar şecaatlidirler. Onlar cesurdurlar. Ve bu şekilde onlar o devletin kıymetini bilirler ve ayakta tutarlar. Sonra ise onları takip edenler gelir. Onları takip edenler onlar kadar sarılmazlar. Sonra taklit edenler gelir. Onlar da daha az sarılırlar. Onlar artık yavaş yavaş rahata meylederler. Rahata meyledince, lükse, rahata dalmaya başlayınca devlet yavaş yavaş kan kaybetmeye başlar. Bu şekilde onlar sükunete alışırlar. Göçebelikten çıkarlar. Devleti kuranlar göçebedirler genellikle. Göçebe milletler devletler kurarlar. Devleti kuruncaya kadar çok zahmetler çekerler. Fakat onlar zahmete alışmış bir hayatları vardır. Onların hayatları zaten böyledir. Onlar daima göçebe bir vaziyettedirler. Zahmetler içinde yaşamaktadırlar. O yüzden onlar devleti kurabilirler, o zahmete katlanabilirler. Fakat sonrakiler, devletin hazır devlete sahip olanlar, yerleşik hale gelirler. Onlar yavaş yavaş sükunete sahip olurlar. İşte o zaman devlet yavaş yavaş zayıf insanların eline geçer. Artık göçebelikten çıkışmış, rahata meyletmeye başlamış olan toplumların, nesillerin eline geçer. Artık onlar rahata meyleder, sükunet ister, hadise olsun istemezler. Ve daha sonraki nesiller ise onlar lüks hayata dalmaya başlarlar. Onlar bir önceki nesilden daha fazla rahata meylederler. İşte o zaman şecaatlerini kaybederler, atılganlıklarını kaybederler ve işte o zaman devlet yavaş yavaş çökmeye başlar. Bu devletin ihtiyarlamasıdır. Demek ki Tombi'nin de ifade ettiği gibi insanlık tarihinde 27 tane medeniyet tespit etmiş ve bu medeniyetlerin tamamının da muhacirler tarafından kurulduğunu tespit etmiştir. Bütün medeniyetleri hareketli olan toplumlar, bütün medeniyetleri bir yerden bir yere göçmüş, hicret etmiş olan toplumlar kurdular. Çünkü muhacirler atılgan olur. Çünkü muhacirler çalışkan olur. Çünkü muhacirler şecaatli olur. Başka türlü ayakta durmaları mümkün olmaz. Onun için böyle olmak zorundadırlar. Çalışmak zorundadırlar. Fakat onlar mukim oldukları zaman, bir devlet meydana getirdikten sonra yavaş yavaş şecaatlerini kaybeder, rahata meyleder. Lale devrine giren Osmanlı gibi yavaş yavaş o duruma gelirler. Ve bu onların ihtiyarlamasıdır. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayıdır ki Kur'an'da buyurur: yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ey müminler, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar. Ne demektir bu? Yeryüzünde fitne kalmaz mı? Yeryüzünde, bütün yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması kolay mı? Bütün dünyada İslam medeniyetinin hakim olması kolay mı? Allah Azze ve Celle ne demek istiyor? Aslında Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din, yani düzen, medeniyet, hayat tarzı tamamen Allah'ın dediği şekilde oluncaya kadar savaşın derken, aslında kıyamete kadar mücadele edin demiş oluyor. Çünkü bu kıyamete kadar sürecek olan bir mücadeledir. Aslında Allah Azze ve Celle bu şekilde hiçbir zaman durmamalısınız demiş oluyor. Hiçbir zaman durmayın. Durmayın demenin başka bir şekli bu. Başka bir şekilde ifade ediyor. Çünkü duranlar ölürler. Şecaatlerini kaybederler. Mukim olanlar, yerleşik hayata alışanlar rahata meylederler. Lüks evler yaparlar. Lüks havuzlar yaparlar. Bu şekilde yavaş yavaş devlet şecaatini kaybeder, cesaretini kaybeder ve ondan sonra bir başka göçebe millet gelir ve onları yener. İbn Haldun yükselmenin şartı olarak bunu söyler. Bir milletin yükselebilmesi için bir aşiretin aşiret olmaktan çıkıp devlet düzeyine gelebilmesi ancak göçebelik halini muhafaza etmesiyle, şecaatini, cesaretini, atılganlığını muhafaza etmesiyle mümkündür der. Bir millet şecaatini kaybettiği zaman o milleti bir başka göçebe millet gelir. Şecaatini korumuş, bedevi hasletlerini muhafaza etmiş olan cesur bir millet gelir ve onlardan devleti alır, onları yener. Sonra onlar mukim duruma gelir. Sonra onlar yerleşik hayata alışırlar. Dün kendileri o devleti yenerken nasıl yendiklerini unuturlar. Kendileri göçebe idiler. Kendileri şecaatli idiler. Bedevi özelliklerini koruyorlardı. O şekilde o milleti yenmişlerdi. Fakat onu unuturlar. Kendileri de onlar gibi olmaya başlar. Yerleşik hayata alışır ve yerleşik hayata alışanlara bir başkaları saldırır. Bir başka göçebe millet, şecaatli millet, cesur bir millet saldırır ve onları mağlup eder. Ve bu şekilde devam eder gider. İbn Haldun hadiseye ışık tutuyor. Milletler ne zaman kuruluyor? Ne zaman yıkılıyor? Mesela der ki İbn Haldun, bir devlette eğer bilginlere kıymet verilmiyorsa, bir devlette salih insanlara kıymet verilmiyorsa, bir devlette dürüst tüccarlara kıymet verilmiyorsa, bir devlette garip insanların elinden tutulmuyorsa, o devlet ihtiyarlamış demektir ve o devletin çökmesi yakındır. Bir devlet ne zaman yükseliyor? Bir devlet genç midir yoksa ihtiyarlamış mıdır? Nasıl ki bir insan gençken de ölebilir, yaşlanması şart değil. Nasıl ki gençken ölmek mümkün olduğu gibi bir devletin de gençken yıkılması mümkün. İlla da ihtiyarlaması da şart değil. Eğer gençken hastalandı ise hasta olan bir devlet, genç bir devlet olsa bile yıkılacaktır. Salihlere kıymet vermeyen, zenginlere kıymet verip de garibanlara değer vermeyen bir devlet, genç bir devlet olsa bile yıkılır. Eğer bir millet bir başka milletin tesiri altında kalıyorsa, bir başka ırka intisap ediyorsa, bir başka milletin boyunduruğu altında kalıyorsa ve o milletin boyunduruğu altındayken rahat rahat yaşıyorsa ve o zenginlikten dolayı, o rahattan dolayı da mutluysa, devlete talip değillerse, kendi rahatlarını düşünüyorlarsa, onların devlet kurması mümkün değildir der. Yani bir millet başka bir milletin esiri olmuş, fakat onların esiri olduğundan dolayı mutlu ve rahat yaşıyor, nimetler içerisinde, bolluk içerisinde yaşıyor. Bugün Müslümanların, Avrupa'nın esiri olmuş olan Müslümanların, Amerika'nın esiri olmuş olan Müslümanlar, eğer rahat içinde yaşıyorlarsa ve bundan dolayı da rahatsız değillerse, onların devlet kurması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır der. Demek ki var gibi görünebilir devlet, var gibi görünür, fakat bir başka devletin egemenliği altında olduğu halde hiç rahatsızlık duymuyorsa ve kıymet verilmesi gerekenlere kıymet vermiyorsa, o onların devlet kurması özgür, bağımsız bir devlet olmaları mümkün değildir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin devletler için, milletler için koyduğu kanunları bilmek zorundayız. Biz bilmezsek gavur biliyor, düşmanlarımız biliyor. Bunu bilenler dünyaya hakim olur. Dünyaya hakim olmak isteyenler, yeryüzünde adaleti tesis etmek isteyenler, milletlerin çöküşünün ve yükselişinin nasıl olduğunu ayrıntılarıyla incelemek zorundadırlar. O zaman kendilerini muhafaza ettikleri gibi düşmanların elinde oyuncak olmazlar. Allah'ın bu kanunlarını bilmeyenler, Allah Azze ve Celle milleti ne zaman yükseltiyor, ne zaman geri bırakıyor, bununla ilgili kanunları bilmeyenler, bilen devletlerin elinde oyuncak olurlar. Onlar sosyoloji ile, psikoloji ile, tarih ilmi ile, hatta belki de Kur'an'ı incelemek suretiyle bu ilimlere sahip olurken, Müslümanlar kitaplarıyla bu ilme sahip olmaları mümkünken araştırmazlar, kafa yormazlar ve başka milletlerin elinde oyuncak olurlar. Allah Azze ve Celle bize geçmiş milletleri misal veriyor. Çöken milletler neden çöktüler? Ne zaman yükselebildiler? Kur'an-ı Kerim İsrail oğullarını bize sık sık misal verir. Yahudileri, Hazreti Musa'nın ümmetini sık sık bize misal verir Allah Azze ve Celle. Bunlar Firavun'un elinde esirdiler. İsrail oğulları Kıptilerin elinde, Firavun'un elinde esirdiler. Yüzyıllarca esir olarak kaldılar. Ve Allah Azze ve Celle onları kurtarmak istedi. Kefaretini ödediler. Yüzyıllar boyunca çok insan öldürüldü kendilerinden. Hazreti Musa'nın milletinden, İsrail oğullarından, Hazreti Yakub'un evladı, Yusuf'un evladı, çok insanları öldü, çok kefaret ödediler. Ve Allah Azze ve Celle onları artık yükseltmek istedi. Buyuruyor ki Kur'an, Firavun onları parça parça etmişti. İsrail oğullarını kendi kendi aralarında onları parçalamıştı. Bu şekilde İsrailoğullarını biz kurtarmak istedik. Firavun onları parçalamış, Allah ise onları kurtarmak istiyordu. Kur'an buyurur ki, biz ezilmiş olanlara, yeryüzünde ezilmiş olan milletlere, o İsrailoğullarına güç kuvvet vermek istedik. Onları yükseltmek istedik. Ve işte o zaman Allah Hazreti Musa'yı gönderdi. Musa Aleyhisselam geldi. Onları uyandırmaya çalıştı. Onları anlattı, anlattı. Güya iman ettiler. Hazreti Musa'nın mucizelerini gördüler. Ve güya iman ettik dediler. Fakat bir gün Hazreti Musa'dan bir şeyler istediler. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara, girin şu şehre dedi. Hazreti Musa'dan istiyorlardı. Her şeyimiz olsun diyorlardı. Biz sana iman ettik. O halde Allah bize her şeyi versin diyorlardı. Musa'ya dediler ki, ya Musa, لَنْ نَصْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ, bir tek çeşit yemeğe dayanamıyoruz. Bir tek çeşit yemeğe dayanamıyoruz. Allah Azze ve Celle onlara kudret helvası ve bıldırcın veriyordu her gün. O yüzden ona dayanamadılar. Dediler ki, فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Ey Musa, tek çeşit yemeğe dayanamıyoruz, Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, soğan, sarımsak, mercimek gibi, acur gibi yiyeceklerinden versin. Musa Aleyhisselam dedi ki, siz kıymetsiz olanla kıymetli olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Bıldırcın ile, kudret helvasıyla soğanı, sarımsağı, mercimeği değiştirmek mi istiyorsunuz? Evet dediler. O zaman Hazreti Musa dedi ki, ehbitu Misra, o halde girin şu memlekete, girin. Fe inne lekum ma saeltum, orada her istediğiniz var, girin oraya dedi. Onlar oraya girmekten kaçındılar. İstemeye gelince istiyorlardı. Her şeyleri olsun istiyorlardı. Fakat bedelini ödemeye gelince, bedelini ödemeyi göze alamıyorlardı. O şehre giremeyiz dediler. Orada kuvvetli bir millet var dediler. Amelika denilen millet. Orada kuvvetli bir millet var. Onlar orada olduğu müddetçe biz oraya giremeyiz ey Musa. Fezheb ente ve rabbuke fekatilem. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhune kaidun. Biz burada oturuyoruz dediler. İstemeye gelince istemeyi biliyorlardı. İstemeyi biliyorlardı. Fakat bedelini ödemeye gelince ödemeyi göz alamıyorlardı. Her şeyimiz olsun istiyorlardı. Fakat haydi girin şu şehre, şurayı fethedin denildiği zaman, hayır, orada kuvvetli bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya giremeyiz dediler. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın dediler. Neden böyle söylüyorlardı? Çünkü yüzyıllar boyunca firavunların esareti altında kalmış, şereflerini, asaletlerini kaybetmiş, özgürlük istekleri kalmamış, yeni bir devlet meydana getirme arzuları kalmamış, ümitlerini kaybetmiş. Zaten bizim bir devlet kurmamız, tamamen özgür bir devlet meydana getirmemiz zaten mümkün değildir demişlerdi. Nasıl ki bugün bazı Müslümanların, yeryüzünde Amerika var, Avrupa var, onlar var olduğu müddetçe biz tam özgür olamayız demeleri ve teslimiyeti kabul etmeleri gibi. Ve Allah Azze ve Celle onlara ne yaptı? Kur'an buyurur, Allah onları Tih çölünde, çölde onları 40 yıl serseri bir şekilde ne yapacaklarını bilemez bir vaziyette dolaştırdı durdu. Tam 40 sene, 40 sene boyunca İsrailoğulları çölde perişan bir vaziyette yaşadılar. Neden 40 sene, neden 4 sene, 5 sene değil de neden 40 sene? Çünkü eziklik içerisinde olan, esarete alışmış, kişiliğini kaybetmiş, devlet kurma ümidini kaybetmiş, mücadele ruhunu kaybetmiş olan o neslin yok olması ve onların yerine yeni bir neslin yaratılması için 40 sene gerekiyordu. Allah Azze ve Celle'nin hesabı oydu. Onlar gidecek, onların yerine yeni bir nesil gelecek. Aşağılık kompleksinden kendini kurtarmış olan yeni bir nesil. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz diyen bir nesil. Savaşabiliriz diyen bir nesil. Ayağa kalkabiliriz diyen bir nesil. Öyle bir yeni neslin meydana gelebilmesi için o neslin götürülmesi ve yerine başka bir neslin getirilmesi gerekiyordu. Özgür, çölde özgür bir şekilde yaşamış, özgürlüğün tadını almış olan bir nesil. Aşağılık kompleksinden kurtulmuş olan bir nesil. Neden Allah Azze ve Celle peygamberimizi Mekke'den çıkardı da Bizans'tan çıkarmadı? Neden Yemen'den, İran'dan çıkarmadı da Bedevilerin içerisinden çıkardı? Neden putperestlerin içinden çıktı Hazreti Muhammed? Neden Bizans'tan çıkmadı? Halbuki Bizans o gün için daha kültür seviyesi yüksekti. Ehli kitap idiler. Kitabın ne olduğunu biliyorlardı. Peygamberliğin ne olduğunu biliyorlardı. Neden peki Allah Azze ve Celle onların içinden çıkartmadı peygamberini? Çünkü evet, Bizans kültür seviyesi daha yüksek olabilirdi. O gün için Mekke'den kültür seviyesi daha yüksek. Peygamberlik nedir biliyor. Bunları az çok biliyorlardı. Fakat onlar kralların emrinde yaşamaya alışmış olan toplumlardı. Bizans'ın kralı vardı, Yemen'in kralı vardı, Habeşistan'ın kralı vardı, İran'ın kralı vardı. Bunlar kullara kulluk yapmaya alışmışlardı. Onun için onların içerisinden dünyaya lider olacak olan bir insanın çıkması zordu. Dünyaya lider olacak olan bir neslin onların içinden çıkması zordu. Onun için Allah Azze ve Celle çölde özgürce yaşamaya alışmış olan Arapların içerisinden seçti son peygamberini ve o peygamberin ümmetini onların içinden seçti. Çünkü onlar kullara kulluk yapmaya alışkın değildiler. Çölde özgürce yaşamaya alışmışlardı. Demek ki bir milletin millet olabilmesi, bir milletin devlet olabilmesi öncelikle şerefini, asaletini muhafaza etmesiyle mümkün oluyor. Özgürlük duygularını muhafaza etmesiyle mümkün oluyor. Aksi halde Allah o nesli götürüyor, yerine başka bir nesil getiriyor. Şu anda Türkiye'deki İslami harekete bir bakın. Özellikle 1980'den sonra, 80'lerden sonra gelişmiş olan bir harekettir. 80'den 40 sene evveline gidin. 1930'lar, 40'lar, o yıllardan 40 sene sonra, 40 sene geçtikten sonra o eziklik içinde olan, o ezilmişlik psikolojisi içerisinde olan 1940'ların, 50'lerin, 60'ların, 70'lerin Müslümanları götürüldü, 40 sene sonra, 80'lerden sonra yeni bir nesil. Bugünkü nesil 80'lerden sonradır %99'u. Demek ki aynı kanun bugün de geçerli. Demek ki 40 sene sonra artık biraz daha özgürlüğü tatmış, o tek parti zulmünün olduğu yıllar geçmiş, biraz daha ayakta durmayı öğrenmiş olan bir neslin gelmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle o nesli ortaya çıkardı. Ondan sonra hareket yeniden başladı. Kıymetli kardeşlerim, devletlerin veya toplumların çöküşü ve yükselişi, aynı zamanda hareketlerin çöküşü ve yükselişi, aynı zamanda bir ümmetin çöküşü ve yükselişi, hepsinin de bağlı olduğu kanunlar aynıdır. Farklı kanunlara bağlı değiller. Bir hareket de aynı kanunlara bağlı. Bir ümmet de aynı kanunlara bağlı. Dolayısıyla kanunları keşfetmek zorundayız. Eğer topraktan ürün almak istiyorsanız, toprağın kanunlarını bilmek zorundasınız. Eğer uzaya gitmek istiyorsanız, yer çekimi kanununu bilmek zorundasınız. Eğer bir alanda ilerlemek istiyorsanız, o alanda mutlaka Allah'ın koymuş olduğu kanunları keşfetmek zorundasınız. Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Çöküşümüzün nasıl olacağını haber veriyor. Ve la tulku bi eydikum ila tehluke. Ey müminler, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Kur'an bizi hem ikaz ediyor, hem de çöküşün kanununu bize açıklıyor. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ebu Eyyub el-Ensari olayı bu ayeti anlatıyor. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, dünyaya dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın ey müminler. Dünyaya daldığınız zaman kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. İbni Haldun'un o kocaman kafasıyla, o kadar bilgisiyle tespit etmiş olduğu o gerçeği Kur'an bize bir cümleyle ifade eder. Kendinizi tehlikeye atmayın kendi ellerinizle. Yani dünyaya meyletmek suretiyle, lükse dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın kendi ellerinizle. Bu dünyayı da elinizden alırım, ahireti de vermem. Allah Azze ve Celle bize kanununu açıklıyor. Bir millet dünyaya meylettiği zaman demek ki kendi kendini tehlikeye atmış oluyor. Allah Azze ve Celle kanunu gereğince muamele ediyor ve onlara ahiretini vermediği gibi dünyasını da vermiyor. Yani böyle olan milletler sadece ahireti kaybetmiyor, dünya perest olan toplumlar ahiretini kaybettiği gibi dünyasını da kaybediyor. Uhud Savaşı'nda olduğu gibi, Bedir'de Müslümanların tek düşüncesi Allah'ın rızası ve cennetti. Allah Azze ve Celle onlara cenneti de verdi, dünyada zaferi de verdi. Bedir Savaşı'nda büyük bir zafer kazandık. Ama Uhud Savaşı'na gelince, Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin emrine itaatsizlik yapıldı. Dünya peşine düşüldü, ganimet peşine düşüldü. Bunun sonucunda ahiretteki sevabımızdan mahrum olduğumuz gibi dünyadaki zaferden de mahrum edildik, ganimetten de mahrum edildik ve o kazandığımız savaşı yeniden kaybettik. Ganimet peşine düşünce, dünya peşine düşünce Allah sevabını aldığı gibi dünyayı da aldı elimizden ve şerefini de aldı, ganimetleri de aldı, vermedi. Ve la tulku bi eydikum ile tehluke. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Allah Azze ve Celle bize kanununu açıklıyor. Benim kanunum budur diyor. Dolayısıyla kendinizi sakın ha sakın dünyaya dalmak suretiyle, Peygamberimizin ifade ettiği gibi, sizi sakın ineğin kuyruğuna yapışmış olarak bulmayayım buyurdu. İneğin kuyruğuna yapışmış olmak ne demek? Yani hayvancılık peşinde koşup görevlerini unutmak demek. Allah Azze ve Celle yolunda yapması gereken mücadeleyi terk edip dünyaya sarılmak demek. İneğin kuyruğuna sarılmak demek bu demek. Bir başkasına ensardan birisine Peygamberimiz onun evinin havlusunda saban görmüştü. Çiftçilerin kullandığı demir sabanı gördü. Ve buyurdu ki bir milletin havlusuna, bir milletin içerisine bu demir sabanı girdiği zaman artık o millet zayıflamaya başlar. O millet artık yok olmaya başlar. Efendimiz neyi söylemek istiyordu? Söylemek istediği şey, bir millet çiftçiliğe merak sardığı zaman, dünya perest olduğu zaman, her çiftçi dünya perest demek değil. Ama bir millet de bu dünya perestlik seviyesine geldiği zaman, daha çok kazanayım, daha çok, daha çok, daha çok, bu noktaya geldiğinde o milletin yok olacağını Peygamberimiz haber veriyor. Peygamberimiz bu haberleri nasıl veriyor? Neye göre veriyor? Allah Azze ve Celle'den almış olduğu bilgilere göre de olabilir. Kendisine Cebrail Aleyhisselam gelip gelecekle ilgili bazı bilgiler veriyor. O bu bilgilerin bir kısmı o şekildedir. Cebrail'in bildirmesiyle. Fakat bir kısmı da Peygamberimizin Allah'ın yasalarını, Allah'ın milletlere koyduğu yasaları, çöküş ve yükseliş kanunlarını anlamasıyla haber verdiği bilgilerdir. Peygamberimiz anlıyordu. Kur'an okuyordu. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin koyduğu, toplumlara koyduğu kanunları keşfediyordu. Ve ona dayanarak bize haberler veriyordu. İleride şöyle olursunuz, o zaman böyle olursunuz diyordu. Kur'an'dan çıkarıyordu. Ve peygamberlik gözüyle bakıyordu. Ve bu şekilde bir takım kanunları keşfediyordu. Mesela kendisi hepimizin çok iyi bilmesi gereken, unutmaması gereken bir hadiste şöyle buyurur. Allah Resulü bir gün ashabına dedi ki, bir zaman gelecek, gayıptan haber veriyor Peygamberimiz. Gayıptan vermiş olduğu haberler kendisine Rabbi tarafından bildirilen bilgilerdir. Bir zaman gelecek, başka milletler size saldıracaklar, sizi çökertecekler, yemeğe saldırır gibi saldıracaklar. Ya Resulallah dediler, o gün sayımız az mı olacak, ondan dolayı mı bize saldırabilecekler? Efendimiz buyurdu ki hayır, aksine o gün sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Bugünkü gibi 1,5 milyar Müslüman, çekirgeler kadar sayınız çok olacak. Fakat selin üzerindeki köpük gibi, çerçöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Neden ya Resulallah dediler? Çünkü dedi kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler? Buyurdu ki kerahiyetül mevt ve hubbu dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Kalbinizde ölüm korkusu olduğu zaman görevinizi yapmayacaksınız. Dünya sevgisi olduğu zaman görevinizi yapmayacaksınız. O zaman zayıflayacaksınız. Zayıfladığınız zaman sizden korkmayacaklar. Saldıracaklar üzerinize. Ne zaman ki görevinizi ihmal edersiniz, ne zaman ki sanki korkakça yaşadığınız zaman uzun yaşayacakmışsınız gibi, sanki cesur olduğunuz zaman ömrünüz kısa olacakmış gibi düşünürsünüz, İşte o zaman düşmanınız sizden korkmaz. Halbuki cesaret ömrü kısaltmaz, korkaklık da ömrü uzatmaz. Biz Müslümanız, münafık değiliz. İki tane ecele inanmıyoruz. İki tane ecele münafıklar inanır. Biz madem ki Müslümanız, bir ecele iman etmişiz. Korkakça yaşasak da, cesurca yaşasak da aynı vakit geldiği zaman öleceğiz. Dolayısıyla ecelimiz bir, rızkımız da bir. İki tane ecel yok, iki tane rızık da yok. Dolayısıyla Müslüman bunu anladığı zaman ölümden korkmaz ve dünyayı da sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir kanun öğretiyordu. Ölümden korkanlar çöker. Dünyayı sevenlere Allah dünyayı vermez. Onları ikaz etmek, uyandırmak için o çok sevdikleri dünyayı da onların ellerinden çeker alır. Biz Allah'ı sevdiğimiz, cenneti sevdiğimiz asırlarda mı daha kuvvetliydik, daha güçlüydük? Dünyada da daha güçlüydük. Yoksa şimdi mi? 1400'lü yıllarda mı? 1500'lerde mi? 1600'lerde mi? Allah'ı daha çok seviyorduk, cenneti daha çok seviyorduk, yoksa bugün mü? O gün mü daha kuvvetliyiz, bugün mü? Ne zaman ki Allah'ı her şeyin üstünde tutuyorduk, 1400'lerde, 1500'lerde, 1600'lerden, daha doğrusu peygamberimizden itibaren 7. asırdan 17. 18. asra kadar yaklaşık 1000 sene, 1100 sene kadar Müslümanların en çok kıymet verdiği Allah ve Allah'ın cennetiydi. Ve Allah Azze ve Celle de onlara dünyayı da veriyordu. Yalnızca ahiretini değil, dünyayı da onlara veriyordu. Ne zaman ki hedefleri değişti, hedefleri dünya oldu, o zaman Allah onlardan dünyayı da çekti aldı ceza olarak. Bunlar Allah'ın cezalandırmasıdır. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesefe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehum." Ey müminler, sizden her kim dininden dönecek olursa, davasından, dininden, kendi medeniyetinden, din düzen demek, din medeniyet demek, din hayat tarzı demek. Sizden her kim dininden, yani hayat tarzından, kendi medeniyetinden dönecek olursa, Allah onları götürür, onların yerine başka bir millet getirir. فَسَوْفَ يَعْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah bir başka kavim getirir. يُحِبُّهُمْ Allah onları sever. وَيُحِبُّنَ Onlar da Allah'ı sever. اَعِزَّتٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı اَزِلَّتٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise şiddetli, izzetli, onurlu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ve Allah, zalike fadlullah, işte bu Allah'ın lütfudur. Yu'tihi men yeşe, istediğine verir Allah onu. İstediği milleti, istediği milletin yerine getirir. Sizden her kim dininden dönerse, Allah kanununu açıklıyor. Allah Azze ve Celle bize ne zaman bir milleti götüreceğini, ne zaman onun yerine başka bir milleti getireceğini, götüreceği milletin özelliklerini, onların yerine getireceği milletin özelliklerini bize açıklıyor. Hangi milleti götürüyor? Allah'ın dininden yüz çevirmiş olanları, İslam medeniyetinden yüz çevirenleri götürür. Onların yerine Allah'ı seven, Allah'ın da onları sevdiği bir başka millet getirir. Müslümanlara karşı alçak gönüllü olurlar bunlar. Gelecek olan milletin sıfatları, Müslümanlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise onurlu, izzetli, şerefli, onların karşısında boyunlarını eğmeyen bir millet. Ve Allah Azze ve Celle yücahidûne fî sebîlillâh buyurur. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve lâ yekâfûne levmete lâim. Kınayanların da kınamasından korkmazlar. Zâlike fadlullah. İşte bu Allah'ın lütfudur. Hangi millet götürülüyor, hangi millet getiriliyor yerine? Demek ki kanun bu. Allah'ın medeniyetinden vazgeçmiş, başka medeniyetlerin peşinden koşanlar götürülür. İsterse Osmanlı olsun, isterse dünyanın yarısı elinde olsun, Allah cezalandırır. Ama bu cezalandırma kısa bir sürede olmaz. Osmanlı gibi koca bir imparatorluğun hastalanması 100 sene, yatağa düşmesi 100 sene, namazının kılınması 100 sene sürer. Ama 300 sene evvelinden bunu görecek adam azdır. Halbuki kanun mutlaka onun için de geçerlidir. Dünyanın yarısı elinde olsa bile bu kanun onun için de geçerli. Ve onlar Allah'ın dinini, yani Allah'ın medeniyetini bırakıp, İslami hayat tarzını bırakıp başka hayat tarzlarına özendikleri zaman, dünya perest oldukları zaman, nefislerinin peşinden gider hale geldikleri zaman, lale devrine girdikleri zaman, rahata meylettikleri zaman, atın sırtından indikleri zaman, yani işte o zaman Allah onları götürür, yerlerine Allah'ı seven bir başka millet getirir. Belki aradan 50 sene geçer, belki 100 sene geçer, sonra yuhibbuhum ve yuhibbune, Allah'ın sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği bir başka millet getirir, onların yerine koyar. Ve onlar Allah yolunda cihad ederler buyuruyor. Demek ki evvelkilerin götürülmesinin sebebi bu. Çöken milletlerin çökmesinin sebebi bu. Allah yolunda cihadı terk edip rahata meyletmeleri. O yüzden Kur'an onların yerine getirilen milletin rahata meyletmeyen, cihadı tercih eden bir millet olduğunu ifade eder. Ve aynı zamanda onlar kınayanların da kınamasından korkmazlar. Demek ki böyle olmayanlar çökertiliyorlar. Böyle olanlar onların yerine getiriliyorlar. Allah yolunda cihad eden, kınayanların kınamasından korkmayan, Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven milletler getirilirler onların yerine. Kur'an bize Allah'ın sünnetini açıklıyor. Bu Allah'ın sünneti. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsınız. İster kafir, ister Müslüman. Allah'ın sünneti herkes için geçerli. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize sünnetini açıklıyor. Böyle olanlara olan muamelesi nasıl? Başka türlü olanlara muamelesi nasıl, onu açıklıyor. Buyuruyor ki Kur'an, biz bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيًا Biz bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Onların zenginlikten şımarmış elebaşılarına emrederiz. فَفَسَقُوا ف۪يهَا Ve onlar orada fıskı fücur yapar, günahlar işlerler. Allah kanununu açıklıyor. Bir memleketi çökertmek istediğimiz vakit oradaki zenginlere, elebaşılarına emrederiz. Onlar orada günahlar işlerler, günahları daha da çoğaltırlar. Ve işte o zaman fehakka aleyhel kavl onların üzerine azap sözü hak olur. Onların yok edilmesi hak olur. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Ve onları Allah Azze ve Celle yerle bir edeceğini haber verir. Ve işte böyle olanları tarumar ederiz buyurur. Demek ki bir millete azap geleceği zaman onlara Allah Azze ve Celle nimetler verir. Nimetler verdiği halde onlar nimetlere şükredeceklerine, o nimetleri Allah'tan bileceklerine fasıklık yaparlar. Şükredeceklerine küfranı nimette bulunurlar. Şükretmez, nankörlük ederler. Nimetler çoğaldıkça günahlar çoğalır. İşte o zaman Allah da onları götürür ve onların yerine başka bir millet getirir. Onları yerle bir eder. Kur'an kendisinin kanununu açıklıyor. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيًا Bir memleketim, herhangi bir memleketim, Müslüman bir memleket de olabilir, kafir bir memleketten, bir memleketi helak etmek istediğimizde, o memleketin elebaşılarına, zenginlerine, önde gelenlerine emrederiz, onlar o emirlere uyacaklarına daha da günahları arttırırlar, daha da azgınlaşırlar ve işte o zaman biz de onları helak ederiz. Demek ki helak edilecek olan toplumlar önce belirleniyor. Laf anlamayan toplumlar önce belirleniyor. Adeta mühürleniyor. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlüyor. Artık anlamıyor. Ve Allah onlara nimetler verdikçe onlar daha da azgınlık gösteriyor. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Ve biz de onları yerle bir ediyoruz buyuruyor. Demek Allah'ın bir kanunu da bu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle milletleri ne zaman yıkıyor? Kendisi açıklıyor bize. Bir memlekette zulüm ile mücadele edenler var olduğu müddetçe, ıslah edenler var olduğu müddetçe biz onları helak etmiyoruz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim buyurur ki biz bir memleketin insanları ehli muslihun olduğu müddetçe, bir memleketin insanları ıslah çalışmaları yaptığı müddetçe, ıslah ettikleri müddetçe onları helak ediyor değiliz. Bir memlekette ne zamana kadar, ne zamana kadar müsaade ediliyor? Ne zaman Allah'ın azabı geliyor? Ne zaman yok ediliyor, devlet yıkılıyor? O memlekette ıslah çalışmaları devam ettiği müddetçe Allah Azze ve Celle fırsat veriyor, mühlet veriyor. Düşünmeleri için, anlamaları için Allah mühlet tanıyor. Ama ne zaman ki ıslah edenler kalmıyor, seyirciler çoğalıyor, günahlar çoğaldıkça müdahale edenler pek kalmıyor, İşte o zaman Allah Azze ve Celle onları helak ediyor. Kur'an öyle buyurur. Geçmiş milletlere misal verir. helake uğramış olanları misal verir. Onlar içlerinde günah işleyenlere engel olmadılar buyurur. Peygamberimiz de öyle haber eder. Allah'a yemin olsun ki buyuruyor. Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız, yahut da Allah sizi de götürür, yerinize başka bir millet getirir. Allah sizi de götürür. Ya iyiliği emredeceksiniz, ya kötülüklere engel olacaksınız. Yoksa içinizdeki iyiler dua eder, duanıza icabet edilmez. Dua edersiniz, içinizdeki salih insanlar dua eder, duaları kabul olmaz. Duaların kabul olmaması ve milletlerin çökertilmesinin bir sebebi olarak Peygamberimiz bu gerçeği açıklıyor. Haramların yayılması ve haramlara engel olanların kalmaması, bu o milletlerin yok edilmesi için bir sebep olmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an memleketlerin ne zaman yıkılacağını haber verdiği gibi Peygamberimiz de haber veriyor. Toplumu bir gemiye benzetiyor Peygamberimiz. Buyuruyor ki herkes gemideki yerini kura ile paylaştı. Bir kısmı alt kata yerleşti, bir kısmı üst kata. Su üst kattaydı. Aşağıdakilere su lazım olunca üst kata çıkmaları gerekiyordu. Kendilerince şöyle düşündüler: üst kata çıkıp inene kadar kendimize ait olan yerden, geminin tabanından bir delik delsek, bize oradan bol bol su gelse dediler. Gemiyi deleceklerdi. Suyun gelmesi için gemiyi delmekten bahsettiler. Efendimiz buyuruyor ki eğer üsttekiler, suyun sahipleri, üstte olanlar, iyi olanlar eğer alttakilere engel olmayacak olursa, onların gemiyi delmesine müsaade ederse, hepsi beraber batar giderler. Fakat üsttekiler alttakilere engel olacak olursa, o takdirde beraber kurtulurlar. Belki biraz zahmet çekerler, fakat gemi batmaktan kurtulur. Peygamberimiz bu şekilde Allah'ın bir kanununu açıklıyordu. İyiler kötülerin kötülüklerine engel olmazsa, toplum gemisini deldirirlerse, bana ne derlerse, aynı gemide olduklarını unuturlarsa, o zaman hepsi beraber helak olacaklar. İşte Peygamberimiz de Kur'an'dan almış olduğu ilham ile milletlerin ne şekilde çökeceğini bize anlatıyor, misal veriyor. Ve kıymetli kardeşlerim, bir taraftan bu şekilde memleketlerin hangi şartlar gerçekleştiği zaman çökeceği Kur'an tarafından bize öğretilirken, ben size sadece birkaç tane misal verdim. Kur'an'da daha birçok memleketlerin çöküşüyle ilgili kanunlar açıklanıyor. Bunların hepsini bir konferansta anlatmak mümkün değil. Memleketler neler yapınca çökertiliyorlar ve neler yapınca yükseltiliyorlar. Peygamberimize bakalım. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yaptı da yükseldi hareketim? Ne yaptı da yükseldi? Kendisi onlara İslam'ı anlattığı zaman kavmi amcası Ebu Talib'e gittiler. Dediler ki ya Ebu Talib, bu yeğenine söyle bu davadan vazgeçsin, yoksa aramızda savaş başlayacak. Efendimiz'i çağırdı amcası Ebu Talib. Dedi ki ey yeğenim, bak milletin böyle böyle söylüyor. Efendimiz dedi ki ey amcam, ben onları öyle bir kelimeye çağırıyorum ki o kelimeyi söylerlerse bütün Araplar onlara boyun eğecek. Hatta Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ebu Cehil de oradaydı. Onun gibiler dediler ki ya Muhammed, söyle o zaman o kelime nedir, söyleyelim. Madem ki bir kelime söyleyeceğiz ve bütün dünya bize boyun eğecekse, söyle o kelimeyi söyleyelim. Efendimiz buyurdu ki La ilahe illallah diyeceksiniz. Kabul etmediler. Neden kabul etmediler? Çünkü onlar çok iyi biliyordu ki bu bir kelimeden ibaret değil. Çok iyi anlıyorlardı ki La ilahe illallah bir hayat tarzıdır. La ilahe illallah dediğiniz zaman bundan sonra benim hayatıma Allah müdahale edecek. Allah'ın dediği gibi evleneceğim. Allah'ın dediği gibi boşanacağım. Allah'ın dediklerini yiyeceğim. Helal kıldıklarını yiyeceğim. Haram kıldıklarından uzak kalacağım. Allah'ın kanunlarına göre yaşayacağım. Kendim gibi kullara kulluk yapmayacağım. Ne nefsimin dediği gibi, ne şeytanımın istediği gibi, ne de beni kendisine kul yapmak isteyenlerin istediği gibi değil, sadece Rabbimin istediği gibi yaşayacağım. Bunu anlıyorlardı.
Tevhid.
Bunu anlıyorlardı. Bu bir cümleden ibaret değildi. La ilahe illallah bir hayatın değişmesiydi. Hayata Allah'ın müdahale etmesiydi. 24 saate müdahale eden bir Allah. Anlıyorlardı. Bu basit bir kelimeden ibaret değildi. Onun için kabul etmediler. Peygamberimizden başka bir şey söylemesini istediler. Dediler ki başka bir şey söyle. Biz bunu söyleyemeyiz. Birçok ilahı bırakıp tek bir ilaha tapamayız dediler. Aslında onlar Allah'ı kabul ediyorlar ve Allah'ı en büyük ilah olarak da görüyorlardı. Fakat istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlar, melekleri kabul ediyorlar. Fakat peygamberi, kitabı ve ahireti kabul etmiyorlardı. Özgür yaşamak istiyorlardı. O yüzden bu sözü söylemek istemediler ve dediler ki başka bir şey söyle. Ebu Talip dedi ki yeğenim, bak bunu kabul etmiyorlar, başka bir şey söylemeni istiyorlar, sen de onlara başka bir şey söyle. Onlar bir tek ilahı, bir tek otoriteyi kabul etmiyorlar, başka bir şey söyle. Efendimiz buyurdu ki vallahi bundan başka bir şey söylemem. Vallahi la ilahe illallah'tan başka bir şey demem. Siz beni başka bir tarafa sevk etmek istiyorsunuz. Siz benim başka şeyler söylememi istiyorsunuz. Siz benim mesela ahlaklı toplumdan bahsetmemi istiyorsunuz. Siz benim mesela namazdan, oruçtan bahsetmemi istiyorsunuz. Siz benim vatan millet sevgisinden bahsetmemi istiyorsunuz. Siz buna benzer şeyler anlatmamı istiyorsunuz. Fakat ben la ilahe illallah derim, başka bir şey demem buyurdum. Peygamberimiz bu şekilde bize bir mesaj veriyordu. Yükselmenin ilk basamağı la ilahe illallah olacaktır diyordu. Bundan başka bir şey söylemem diyordu. Beni başka taraflara sevk etmek istiyorsunuz, anlıyorum. Hilenizi anlıyorum. Başka taraflara sevk etmek istiyorsunuz. Bugün de bizi başka taraflara sevk etmek istiyorlar. İslami hareket olmaktan çıkıp insani hareket olmamızı sağlamak istiyorlar. İslami hareket olmaktan çıkıp kültürel ve ilmi bir hareket olmamızı sağlamak istiyorlar. İslami dengeli bir hareket olmaktan çıkıp aşırı bir hareket olmamızı sağlamak istiyorlar. Dengeli bir İslami hareket olmaktan çıkıp ılımlı bir İslami hareket olmamızı sağlamak istiyorlar. İslami hareket olmaktan çıkıp ahlaki bir hareket olmamızı sağlamak istiyorlar. Bizim La ilahe illallah üzerinde durmamızı istemiyorlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dememizi istemiyorlar. Fakat biz hep bunu söyledik. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Başka istikametlere sevk etmek isteseler de onların tuzaklarına Allah'ın izniyle gelmeyeceğiz. Ve Peygamberimizin dediği gibi ondan başka bir şey söylemeyeceğiz. Efendimiz yükselmenin şartlarını söylemiş oluyordu bize. Gelin diyordu, La ilahe illallah deyin, bütün dünya size boyun eğsin. Yükselmenin yolunu gösteriyordu. La ilahe illallah dediğiniz zaman, hayatınızı değiştirdiğiniz zaman, o zaman, işte o zaman yükseleceksiniz. Ümmet sıhhat dönemindeyken bunun üzerinde durdu. Kıymetli kardeşlerim, nasıl ki insan doğar, yaşar ve ölür, aynı şekilde ümmet de öyle oldu. Doğdu, La ilahe illallah diyerek doğdu. Sıhhat döneminde sağlıklı bir ümmet iken La ilahe illallah üzerinde durdu. Nefisleri ıslah etti, fikirleri ıslah etti, kalpleri ıslah etti. Fakat hastalık döneminde ise artık fikirlerle, nefislerle uğraşmayı bıraktı. İnsanlarla uğraşmaya başladı. Birbirimizle uğraşmaya başladık. Bu hastalığın habercisiydi. Hasta olan ümmetler böyle olur. Çökecek olan ümmetler böyle olur. Birbirimizle uğraşmaya başladık. Sonra bir gün geldi. Bir gün geldi. Artık eşya ile ilgilenmeye başladık. Dünya perest olmaya başladık. İşte bu ümmetin çökmesiydi. Dünya perest olduğumuz zaman çöktük. Yükseldiğimiz dönemlere bir bakın. Tevhidi öne sürdüğümüz dönemler, nefsi ıslah ettiğimiz dönemler, itikadı düzelttiğimiz dönemler, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur dediğimiz dönemler, hayatımızın her alanına Allah'ı karıştırdığımız dönemler, o dönemde yükseldik. Sonra birbirimizle uğraşınca hastalandık. Dünya perest olduğumuz zaman da öldük. Ümmet sıhhatli olduğu dönemlerde tevhidi öğretiyordu. Fakat ümmet anlayışına sahip kılıyordu. Bütün Müslümanları kardeşi olarak görüyordu. Sonra hastalandı. Hastalık döneminde ırkçı olmaya başladı. Kavmiyetçi olmaya başladı. Daha sonra aşiretçi olmaya başladı. Bunlar çöküşün habercileri. Secde suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki biz onlara o büyük azaptan evvel yakın azabı tattırırız. Büyük azaptan evvel yakın azap. Birinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük azaptan evvel, yani ondan evvel yakın azap, bir takım küçük savaşlarda mağlubiyet Allah Azze ve Celle tattırıyordu bize. Haber veriyordu. Büyük deprem geliyor demekti bunun manası. Üç kıtada at koşturan Osmanlı yavaş yavaş savaş kaybetmeye başlıyordu. Büyük savaşı, dünya savaşını kaybetmeden evvel küçük savaşları kaybetti. Öncü depremlerdi bunlar. Büyük depremden evvel öncü depremdi bu. Anlamadık. Anlamayınca arkasından büyük deprem geldi. Birinci Dünya Savaşı. Tamamen darmadağın edildik. Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki, bir millet görevini yapmadığı zaman risaleti, görevi taşımaz hale geldiği zaman onu parçalarız. Onu parçalarız ve onların içinden yeni bir nesil yaratırız. Allah'ın kanunu bu. Bir millet, bir ümmet risaleti taşımaz hale geldiği zaman, ümmet olmak demek bu demekti. Yeryüzünde sorumlu olmak demekti. Yeryüzünün mesulleri olmak demekti. Ümmet olmak demek, yeryüzünün imamları olmak demek, yeryüzünde olan bitenden sorumlu olmak demek. Bunu yapmayınca, bu görevi taşımaz hale gelince, omuzlar zayıflayınca Allah buyuruyor ki, onların üzerine bazı kullarımızı musallat ederiz ve parçalanırlar. Ondan sonra onların içerisinden yeni nesiller yaratırız. Osmanlı'nın içinden yeni bir nesil artık çıkmıyordu. Onun için Allah Azze ve Celle Osmanlı'yı parçaladı. Aynı kanun Osmanlı'da da yürürlükteydi. Artık bütün ümmeti taşıyabilecek, bütün dünyaya adaleti götürebilecek bir motor nesil Osmanlı'dan çıkmıyordu. Onun için Allah Azze ve Celle o nesli götürdü. Onun yerine motor olan bir nesil meydana getirmek istedi. Ve o neslin oluşabilmesi Osmanlı'nın parçalanmasıyla mümkündü. Bu Allah'ın bir kanunuydu. Önce parçalar, sonra o parçaların içerisinden yeni nesiller yaratır. İşte öyle oldu. Ümmet hastalandığı zaman kavmiyetçi oldu. Sonra aşiretçi oldu. Sonra aileci oldu. Yalnız kendi ailesini düşünür oldu. Sonra ferdiyetçi oldu. En sonunda bu noktaya geldi. Yalnız kendini düşünen insanlar durumuna geldiler. Yalnız kendini düşünen insanlar durumuna gelince artık onlar yok olmayı hak etmiş bir ümmet olurlar. Peygamberimiz buyuruyor ki, öyle bir zaman gelecek ki insanların himmetleri, yani önem verdikleri şey, insanların himmetleri onların mideleri olacak. Şerefleri, malları, mülkleri olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Dinleri, imanları. Dinleri, imanları, onların paraları olacak. Bunlarda zerre kadar hayır yoktur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarda hayır olmadığını ve bunları Allah'ın azap edeceğini haber verdi. Bir milletin önem verdiği şey midesi. Bir milletin şerefi, malı, mülkü, yani malla mülkle şeref sahibi oluyorlarsa, ilimle, takvayla, ahlak ile değil de malla, mülkle şeref sahibi oluyorlarsa ve kıbleleri kadınları oluyorsa, dinleri, imanları, paraları oluyorsa onlarda zerre kadar hayır yoktur buyurdu. Ve benim ümmetimin içinden zalime sen zalimsin demediklerini görürsen ümmetim ölmüştür, artık onlara veda edilmiştir. Öyle buyurdu Peygamberimiz. Benim ümmetim zalime ey zalim demiyorsa, senin dediğin değil Allah'ın dediği olur demiyorsa, benim ümmetim ölmüş demektir. Artık onlara veda edilmiş demektir.
Tekbir! Tekbir!
Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin ne şekilde olursa öleceğini bize anlatıyor. Şimdi kendimize bir bakalım kıymetli kardeşlerim. Kendimize bir bakalım. Zalime zalimsin diyebiliyor muyuz? Kendimize bir bakalım. Acaba himmetimiz nedir? Acaba kıblemiz nedir? Acaba şerefimiz ne iledir? Acaba dinimiz, imanımız nedir? Bir bakalım şöyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Neden haber veriyor? Ümmetinin ileride çökeceğinin haberini veriyor. Böyle olursa böyle olacak diyor. O zaman ne olacak? Kur'an bize söylüyor. Bu duruma geldiğiniz zaman Allah sizi parçalayacak. Allah bu duruma gelen milleti parçalar, çökertir ve her bir parça kendi içinde yeniden canlanır. Osmanlı büyük bir buzdağını andırıyordu. Büyük bir buzdağı erimiyordu. Allah onu Birinci Dünya Savaşı ile parçaladı. Bu şekilde erimeye başladı. Çabuk eriyebilmesi için öyle olması gerekiyordu. Ve işte ondan sonra 1920'lerden 30'lardan sonra her tarafta yavaş yavaş yeni bir nesil başladı. Evet, çok güçlü değildi ama başladı. 1930'lardan itibaren başladı. Ve sonunda 1980'lere doğru geldiğimiz zaman asıl işte o zaman daha güçlü bir hareket olarak dünyada baş gösterdi. Allah Azze ve Celle'nin hesabı da zaten buydu. Çünkü donuklaşmış, şecaatini kaybetmiş, cesaretini kaybetmiş, özgürlük anlayışını kaybetmiş olan bir toplum artık koca bir ümmeti taşıyamaz. Kıymetli kardeşlerim, çöküşümüz nasıl oldu? Dirilişimiz nasıl olacak? Evet, Peygamberimiz la ilahe illallah diyerek bir ümmet meydana getirdi. Bugün de aynı şekilde olacak. Ümmetin nasıl çöktüğünü bilmeyenler, gerçek sebebi bulmayanlar arazlar üzerinde, belirtiler üzerinde dururlar. Belirtileri sebeple karıştırırlar. Mesela bir hasta, ateşi yükselmiş olan bir hasta düşünün. Bunun hasta olmasının esas sebebi onda olan bir mikrop, bir virüstür. Sebep odur. Fakat belirtisi ise ateşin yükselmesidir. Siz ateşin yükselmesiyle ilgilenip, ateşi düşürmeye çalışıp, eline yüzüne su serpmek suretiyle ateşi bir an için düşürebilirsiniz. Fakat biraz sonra ateş tekrar yükselecektir. Çünkü mikrobu öldürmediniz. Aynen öyle bir ümmetin hastalanmasının sebebi başka, belirtileri ise başkadır. Sebep dünya sevgisi, ölüm korkusu ve la ilahe illallah'ın unutulması, Allah'ın sadece yaratıcı olarak, rızık verici olarak, her şeyi işiten, her şeyi bilen bir zat olarak görülmesi, kanun koyucu olarak görülmemesidir. Asıl mikrop bu. Allah'ı semî olarak, basir olarak, habir olarak, rezzak olarak, gaffar olarak, rahman olarak, rahim olarak görüp, hakim olarak, melik olarak görmeyenler, Allah'ı hayatlarına karıştırmayanlar, Allah bize karışmasın diyenler, o sadece gökyüzünü idare etsin, tabiatı idare etsin diyenler, işte ümmetin hastalanmasının esas sebebi bu itikadi sapmadır. Allah'ı hayatımıza karıştırmayın. Sadece ve sadece namazda Allah'ı hatırlayanlar, rızkımızı verenin o olduğunu bilenler, her şey işiten ve bilen olduğunu bilenler, fakat hayatımıza karışmayan bir Allah'a inananlar, onların asıl mikrobu işte budur. O yüzden Peygamberimiz o mikrop üzerinde durdu. Başka bir şey söylemesini istediler. Hayır dedi. Asıl mikrop budur. Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorsunuz. O yüzden sürünüyorsunuz. Yalnız Allah'ı ilah olarak, otorite olarak kabul etseydiniz, yükselecektiniz dedi. O halde bugün aynı şekilde La ilahe illallah üzerinde durmak, asıl mikrobun üzerinde durmak, mikrobu öldürecek olan La ilahe illallah'tır. Kulluğu kaldırmak La ilahe illallah'la mümkündür. İşte o şekilde meseleye bakmak icap eder. Kıymetli kardeşlerim, bizi ayağa kaldıracak olan bu mikrobun ölmesidir. Bu mikrop dünya sevgisi, ölüm korkusu. Doktor mikrobu öldürür, hasta zaten kendiliğinden ayağa kalkar. Aynı şekilde İslam o mikrobu öldürmek istemiştir daima. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu mikrobunu ve kullara kulluk yapma mikrobunu, bizim gibi olanlara kulluk yapmaktan vazgeçmek. Ve madem ki insan şereflidir, o halde şerefini muhafaza etmek zorunda. Şerefli olan insan şerefini muhafaza etmek zorunda. Kendi gibi kullara kulluk yapmamak zorunda. Bugüne kadar Allah'ın medeniyetinin dışına çıkıp başka medeniyetlerin peşinden gidenler bizi ne hale getirdiler? Şöyle bir bakın. Bugün Batı medeniyetine medeniyet diyebilir misiniz? Anasını babasını sokağa atanlara medeni diyebilir misiniz? Affedersiniz, köpekten başka dostu kalmayanlara medeni diyebilir misiniz? Akrabalık münasebetlerini bitirenlere medeni diyebilir misiniz? Kadını şehvet aracı olarak görüp ana ve bacı olarak göremeyenlere medeni diyebilir misiniz? İnsanın hayvani yönünü kamçılayanlara, insanın ruhunu köreltenlere medeni diyebilir misiniz? Bugün kulakulluğun sonucu işte şu medeniyet, olmayan medeniyettir. Kulakulluğun sonucu işte bu. Kıymetli kardeşlerim, Allah azze ve celle ne şekilde yükseleceğimizin yolunu bize bu şekilde gösteriyor. La ilahe illallah üzerinde durulacak. Şeref ve asalet kazanılacak. Kula kulluk yapılmayacak. Dünya sevgisi kalpten atılacak. Ve şecaat ve cesaret kazanılacak. Hazreti Peygamber gibi cesur bir hareket meydana getirilecek. Tevhidi bir hareket meydana getirilecek ve bu şekilde ümmet yeniden yükselecek. Allah Azze ve Celle'nin bir milleti yükseltmek için koyduğu kanunlarından bazıları bunlar. Ve yükselecek olanlar hangi nesildir? İstediğimiz o medeniyeti meydana getirecek olanlar nasıl insanlardır? Kur'an-ı Kerim Müslümanları anlatırken Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kufâr ruhamâ'u beynehum terâhum rükkâ'an ve succedem Allah Azze ve Celle buyurur ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed'le beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları sen rükû ve secde halinde görürsün. Rükû ederler, secde ederler. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Simâhum fî vucûhihim min eser sucud. Onların yüzlerinde secdenin izleri, nişanları vardır. Onları oradan tanırsın. Yükselecek olanlar hangi hasletlere sahiptirler? Allah Azze ve Celle bize onu anlatıyor. Yükselecek olanlar secde, yüzlerinde secdenin izi olan kimseler. Kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı yumuşak, merhametli, alçak gönüllü olanlar ve yeryüzünde adaleti sağlayanlar. Kur'an bir millet zulmetmediği müddetçe Rabbin onları helak edici değildir buyurur. Bir millet zulmetmediği müddetçe Allah onları helak etmez. Demek ki yükselecek olanların adaletli bir nesil olması icap eder. Arap atasözünde de ifade olunduğu gibi el küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam edebilir ama zulüm asla devam etmez. Zulüm hiçbir zaman sonuna kadar devam etmemiştir. Onun için küfür devam etse bile zulüm hiçbir zaman devam etmez. Dolayısıyla yeryüzünde adaleti sağlayacak olan bir nesil. Kıymetli kardeşlerim, son olarak şu mesele üzerinde durup konuşmayı bitiriyorum. Yükselmenin kanunu dedim. Çöküşün kanunu olduğu gibi yükselmenin de kanunları var dedim. Bunun başında hareketin la ilahe illallah diyerek ortaya çıkması lazım gelir dedim. Peygamberi hareketi takip etmesi gerekir. Peygamberi modeli takip etmesi gerekir. Peygamberimiz kimseyi aldatmadı. Münafıklık yapmadı. Hiç kimseden gerçeği saklamadı. Gizli gizli faaliyetler yaparak onların altlarını oymaya kalkışmadı. Onlara tevhidi anlatmadan gizli faaliyetlerle onların altını oymak peygamberi bir yöntem olmadı. Müslümanlar peygamberlerinin yöntemini almak zorundalar. Siz yükselmek istiyorsanız, kısa bir zamanda büyük mesafeler almak istiyorsanız, peygamberimizin takip etmiş olduğu hareket modelini takip etmek zorundasınız. Peygamberimizin Medine'deki son 6-7 yıllık hayatına bir bakın. Son 6-7 yılda 6-7 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası'nı fethettim. Bakın haritaya. Arabistan Yarımadası 6-7 tane Türkiye büyüklüğünde 6-7 sene içerisinde 6-7 tane Türkiye, kendinden sonra kendinin izinden giden halifeleri, Hulefe-i Raşid'in dediğimiz 4 halife döneminde 30 sene içerisinde ondan da daha fazla, belki 10 belki 15 Türkiye büyüklüğünde memleketler fethedildi. 30 sene içerisinde. Bu sadece peygamberimize verilen bir şeref değil. Peygamberimizden sonra da halifeler döneminde de bu devam etti. Çünkü peygamberimizin varlığı şart değildi. Zafere ulaşabilmek, hızlı bir şekilde yükselebilmek peygamberin varlığına bağlı değil. Peygamber aramızda olmasa da, getirdiği kitap aramızda, hadisler aramızda, getirdiği hayat modeli aramızda, dolayısıyla kendisinin olması şart değil. Muttaki insanlar, peygamberi modeli takip eden insanlar ile hızlı bir şekilde büyük mesafeler almak mümkün. Ama Müslümanlar bütün yolları deniyorlar da peygamberlerinin yollarını denemek istemiyorlar. Peygamberimiz kadar kısa bir zamanda onun kadar büyük bir mesafe almış olan dünyada ne bir peygamber ne de bir lider mevcut. Allah Resulü olduğu için değil, sadece takip etmiş olduğu metot bunu sağladı. O metot olmasaydı, kafiri hakikatleri söyleyen, mesele hakikatleri gizlemeyen, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkan o metot olmasaydı, peygamberimizin bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe alması mümkün olmayacaktı. O metot olmasaydı Ebu Bekir Ebu Bekir olmayacaktı. Ömer Ömer olmayacaktı. Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan o peygamberi metot, kafirin karşısında eğilmeyen bir metot. Kafire la ilahe illallah diyerek cevap veren, kafire itaat etmeyen, dimdik duran, eğilip bükülmeyen bir metot. O metot sayesinde Hazreti Peygamber kısa bir zamanda Ebu Bekirler, Ömerler yetiştirdi. Kısa bir zamanda sağlamlaştı Müslümanlar. Eğilip bükülen Müslümanlar olmadılar. Rengarenk Müslümanlar olmadılar. Bu kalemun gibi her renge giren Müslümanlar olmadılar. Metot sağlam bir metot olmasaydı, dimdik duran, kafirin karşısında eğilmeyen bir metot olmasaydı, ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu, ne Ömer Ömer olurdu. Kıymetli kardeşlerim, o metot elimizdedir. O metot Kur'an'da var. O metot peygamberimizin hayatında biliniyor. Bilinmedik bir şey değil. Peygamberler kafirlerle kendilerini karşı karşıya getirmezler. Peygamberler itaat etmezseniz ben size şöyle yaparım, böyle yaparım demezler. Peygamberler eğer itaat etmezseniz Allah size şöyle yapar, böyle yapar derler. Kafirleri Allah ile karşı karşıya getirirler. Peygamberlerin yöntemi budur. Peygamberler kendileriyle karşı karşıya getirmez. Çünkü hareketin gerçek komutanı Allah'tır. Peygamber bunu bilmektedir. Zafer Allah'tandır. Peygamber bunu bilmektedir. Dolayısıyla peygamber ben size şöyle yaparım, böyle yaparım demez. Allah size şöyle yapar der. Eğer kabul ederseniz Allah size dünyaya hakim kılar. Kabul etmezseniz geçmiş milletleri azap ettiği gibi size de azap eder der. Bu peygamberi üsluptur. La ilahe illallah ile yola çıkmayanlar insanları Allah ile karşı karşıya getirmiş olmuyorlar. Peygamberi metotla, peygamberi üslupla konuşmayanlar, onlar kafirleri Allah ile tehdit etmiş olmuyorlar. Kendileriyle tehdit etmiş oluyorlar. Dolayısıyla Allah'ın yardımını da beklemesinler. Çünkü Allah ancak kendisine karşı savaş açanlara karşı savaş açar. İslami hareket kafirleri Allah ile karşı karşıya getirmeli. O zaman Allah onlara karşı savaş açacak ve onlara karşı savaş açınca bu savaşın sonucu zaten bellidir. Allah Azze ve Celle geçmişte nasıl ki nice milletler yok ettiyse onları da yok eder. Ama bu işin başı kafirlerin Allah'la karşı karşıya getirilmesi. İşte la ilahe illallah Müslümanları kafirlerle karşı karşıya getirmez. La ilahe illallah kafirleri Allah ile karşı karşıya getirmenin metodudur. Onun için kıymetli kardeşlerim, yapılması gereken bu yükseliş hareketin, eğer milletin, toplumun, ümmetin ya da ondan evvel İslami hareketin yükselmesi, hem de hızla yükselmesi isteniliyorsa, yapılması gereken budur. Allah Azze ve Celle hızlı bir şekilde yükselebilmemiz için peygamberi metodu anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu mesele Allah'ın toplumlara uyguladığı çöküş kanunları, yükseliş kanunları bir konferansta ele alınabilecek bir mesele değil. Ben sadece birkaç noktaya temas etmeye çalıştım. Kıymetli kardeşlerim, Allah nasip ederse bir başka programda, belki bir başka konferansta bu meseleye devam etmemiz icap eder. Çünkü meselenin can damarı budur. Nasıl olacak da bu durumdan kurtulacak Müslümanlar? Nasıl olacaklar? Çöküşten kurtulacaklar? Nasıl yapacaklar da yükselebilecekler? Bu meseleyi her Müslüman düşünmek ve anlamak zorunda. Ben bugünlük burada bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle Müslümanların bu meseleyi anlayabilmesini nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı da Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm.